Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda şehitlerimizin cenaze merasimlerinde veya diğer resmi cenaze törenlerinde Chopin'in cenaze marşının çalınmasının cenaze merasiminin ruhuna, manevi havasına uygun olup olmadığı üzerinde duracağız. Sait Başar, Müslüman cenazelerinin Chopin'in cenaze marşı yerine Itri'nin tekbiri eşliğinde defnedilmelerinin daha münasip olacağını dile getiriyor. Mahmut Haldun Sönmezer bu teklife destek veriyor ve şimdi bunu tartışmanın sırası mı diye kendisine itiraz eden bir gencin bu itirazına cevap veriyor. Yalçın Çetinkaya da Chopin'in cenaze marşının doğuşundan bugüne hikayesini özetliyor. Programımızın sonunda birlikte yaşama kültürümüze dair kısa bir hatırlatma yapıp Kırşehir Belediye Başkanı Sayın Yaşar Bahçeci'nin şehirde yaşanan provokasyonların ardından dile getirdiği tepkileri ve uyarıları da dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Türk kültür ve tarihi üzerine çalışmalar yapan yazar Dr. Sait Başar, şehitlerimizin naaşlarının toprağa verilmesi esnasında 1940'lı yılların derin aymazlıklarının bugün hala sürdürüldüğüne işaret ederek bu hatadan dönülmesi için bir çağrı yaptı ve bu hatanın düzeltilmesine dair bir teklifte bulundu. Hayli yerinde isabetli ve makul bulduğumuz bu teklifi sizlerin de dikkatine sunmak istiyoruz. Doktor Sait Başar bu konudaki eleştirisini ve teklifini şöyle dile getiriyor. Devletimiz keskin bir tarihi virajdan geçiyor. Toplumumuzsa hem çağla buluşuyor hem de kendi tarihi ve kültürüyle buluşma çabasında. Evet, çabalıyoruz hala. 1826'daki Vak'ai Hayriye'den beri cemiyet hayatımızda ağırlığı giderek artan Batı tesiri, kendi değerlerimizin haraç mezat evden atılış hikayeleri herkesçe biliniyor. Gerçi 16. yüzyıldan sonra Osmanlı değerler sistemine sızıp zamanla tamamen hükümranlık elde eden Eş'ari müceddidi anlama modelinden bir çare üretimi gerçekleşememişti. Yani 2. Mahmut ve Ricali, Tanzimat'a uzanan devirde bir fantazi yapmamışlardı. O bir mecburiyet halini almış, Eş'ari medrese ve müceddidi hakimiyetindeki tekkeyle devlet ve toplum bir taassup çıkmazına saplanıp kalmıştı. Vak'ai Hayriye ile bilindiği gibi o medresenin kontrolündeki Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Ocak o kadar nefret uyandırmıştı ki halk Yeniçeri'ye ait ne varsa mezarlarına kadar hınçla saldırdı. Hatta onlar Bektaşi diye bütün Bektaşi mezarlarını bile tahrip etti. Bugün birkaç istisnai örnek dışında İstanbul çevresinde Bektaşi alameti taşıyan mezar yoktur. Mesela Saraçhanebaşı Parkı eski Yeniçeri kabristanıydı. O Burmalı Mescid'de o mezarlığın gasilhanesi ve cenaze namazı kılınan camisiydi. Parkın ortasındaki yapayalnız varlığı o nefret yıkımında çevresinin boşalmasından dolayıydı. Neyse, o hikaye uzun. Yeniçeri Ocağı kaldırılırken ocakta bir unsur olan Mehteran-ı Tablı Alem de o yıkımdan nasibini almıştı. Emir-i Alem adlı amirlerine bağlıydılar. Alem, bayraklar, sancaklar, tuğlar, tabl yani davul ise mehterin musiki icrası ile ilgili kanadın adıydı. Maalesef o, Aksaray'daki kışlanın topa tutulmasından sonra Mehteran da Yeniçeriliğe mal edildiği için tarih sahnesinden çekildi ve yerini Mızıkayı Hümayun adıyla Batı müziği temelli bando mızıka takımı aldı. Bu tamamen haksız bir ilga idi. Ta Hunlardan, Köktürklerden beri mehter, kös ve tuğlarıyla askerimizin nefesiydi. Yeniçeri'ye emanet edilişi istismara uğramıştır. Cumhuriyetin bir tanzimat ürünü oluşunu dikkate almak lazım. Musiki konusunda da Cumhuriyet tanzimatın yolunda devam etti. Bugün bile ilk ve orta öğretim yıllarında çocuklarımıza kendi müziğimizi öğretemiyoruz. Müzik hayatımızdaki keşmekeş bundandır. Hukukumuz gibi, mimarimiz gibi, şehirciliğimiz gibi. Şimdi yeni Türkiye'deyiz. Değerleriyle, tarihiyle buluşacak bir Türkiye bu. Artık Yunus Emre kültür merkezlerinde ve Yunus'un dünya görüşü üzerinden dünyaya seslenen bir Türkiye var. Felsefesini, sanatlarını, eğitimini Yunus anlayışına akord etmeye kararlı bir Türkiye. İnşallah. Bu yöneliş hem dünyayla buluşurken artılar getiren, hem de eski müceddidi anlayışın topallamalarını görmüş bir yönetim felsefesine işaret ediyor herhalde. Şimdi her akşam haber bültenlerinde doğudaki terör savaşında şehit düşen kahramanların cenaze haberleri veriliyor medyada. Arka planda Mozart'ın cenaze marşı. Şehit ve cenaze marşı müziği. Kardeşim, senin cenazen bir mümin cenazesi ve şehit. Bir şehide Mozart veya Chopin müziği ne söyler? Yakınlarına ve cemaate hangi teselliyi verir? Bu nasıl bir garabet ve nasıl bir devrim uygulamasıdır? Hala o 1940'lı yılların derin aymazlıklarına devam etmenin anlamı nedir? Gayet net söylemek lazım. Bu tamamen hatalı uygulama derhal terk edilmelidir. Mümin askerlerimizin cenazelerinde kesinlikle Chopin veya Mozart'ın bize zerrece değer katmayan tesellisiz zımbırtısını istemiyoruz. Şehitlerimiz İslami usullerle kaldırılmalı, devlet bir görünme ihtiyacı duyuyorsa da ıtrimizin segah tekbiri icra edilmelidir. Eğer bando çok lazımsa, bando mızıka takımlarına tekbirin notaları verilir, iş olup biter ve bu asırlık işkenceden cenazelerimiz de cemaatte kurtulur. Doktor Sait Başer'in eleştirisi ve teklifi böyle. Bu teklife destek veren ve bir öğrencisinin buna dair itirazına cevap veren değerli yazar ve eğitimci Sayın Mahmut Haldun Dönmezer de konuyu şöyle değerlendiriyor. Maalesef son günlerde artış gösteren terör olaylarıyla birlikte akşam haberlerinde yine yabancısı olmadığımız manzaralarla karşılaşmaya başladık. Yüreklerimizi yakan, gönüllerimizi dilhun eden bu acı haberlerin yanında bizi üzen bir başka garabet daha var. Şehit cenazelerinin arkasından yürüyen bando mızıka takımının mevzuat gereği icraya memur bulunduğu Chopin'in kilise müziğinden uyarlanmış cenaze marşı. Ne şehidimizin kederli ailesine ve ne de huzur ve huşu arayan cemaate en ufak bir teselli bahşetmeyen bu marş, sadece şehit cenazelerinde değil, vefat eden devlet adamlarımız için düzenlenen resmi törenlerde de çalınmaktadır. Kültür tarihimiz üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan mütefekkir Sait Başer Beyefendi, cemiyet hayatımızdan bir yanlışın daha tasfiyesi yolunda yine çok olumlu ve yerinde bir teklife imza attı. Geçtiğimiz günlerde Facebook sayfasında yayınladığı bir yazıda, şüheda mertebesine erişmiş bir müminin cenazesinde çalınan mukaddeslerimize ters, ruh ve gönül dünyamıza akortsuz marşın yerine Büyük Itri'nin segah tekbirinin okunmasını teklif etti. Bizi tarihimizden ve ruh kökümüzden koparan birçok uygulamanın yavaş yavaş terk edildiği bir tarihi dönemeçte böyle bir teklifin artık hepimizin bir parçası olduğu sosyal medyada gündeme gelmesi doğrusu beni heyecanlandırdı. Teklifin geçtiği yazıyı kendi sayfamda paylaştım. Sevgi ve saygısından şüphe duymadığım bir öğrencim yazının altına yaptığı yorumda bana bir soru yöneltmiş. Soru benim ve zımnen de teklifin sahibi olan münevverimizin meseleye bakış açısını sorgulayan mahiyetteydi. Hocam, her gün şehit verirken, ülke olarak kötü bir noktaya doğru giderken, şehit cenazelerinde hangi marşın çaldığının önemi var mı? Neden yine her gün şehit vermeye başladık sorusu daha doğru olmaz mı? İstizah sınırını aşıp, bir ölçüde itiraz halini de alan bu soruya şöyle cevap verdim. Merhaba Yusuf. Şehit cenazelerinde hangi marşın çalınacağının önemi var mı şeklinde bir soru sormuşsun. Elbette önemi var. Hem de çok önemli. Ben de size şöyle sorayım. Öldükten sonra cenazenizin Hristiyan adetlerine göre mi gömülmesini istersiniz yoksa Müslüman örfüne göre mi? Ya da şöyle düşünelim. Şunu diyebilir misin? Ben öldükten sonra nasıl gömüleceğimin hiçbir önemi yok. Ölmüşüm nasıl olsa. Beni isterse Müslüman adetlerine göre kefenleyerek gömsünler, isterse Hristiyanlar gibi elbiselerimle defnetsinler. Can verdikten sonra bunun ne önemi var? Hatta cenaze namazımı kılmasalar da olur. Meseleye böyle yaklaşabilir misin? Öncelikle şunu bilmek lazım. Chopin'in cenaze marşı olarak bilinen müzik, gerçekte kilise müziğinden alınmış olup, onun biraz daha farklı bir versiyonudur. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Bey, kendisinden önceki devlet reislerinden farklı bir anlayışa sahipti. Toplumun hoşuna giden bazı hassasiyetleri vardı. Ölmeden evvel dostlarına şöyle vasiyet etmişti. Cenazemde Chopin'in cenaze marşı çalmasın. Beni tekbirlerle gömün. Eğer ben de Turgut Bey gibi cenazemde Chopin'in kilise müziğinden mülhem marşının çalınabileceği ihtimalini kendim için varit görsem, hiç şüphesiz aynı vasiyeti yapardım. Cenazemde o menhus marşın çalınmasını asla istemezdim. Rütbe-i şehadetle ebediyete yürüyen o şehitlerimize de yapılacak en güzel hizmet, onları baş koydukları yola ve ait oldukları büyük milletin geleneğine göre uğurlamaktır. Hiç şüphem yok, batıl itikadın bir uzantısı olan bu marş, en başta onların ruhlarını muazzeb ediyordur. Şehitlerimizi bu manevi işkenceden kurtarmak için de, fetret döneminden kalma bu uygulamanın artık terk edilmesi gerekiyor. Devlet protokolümüzden çıkarılıp tarih olması icap ediyor. Bir hilal uğruna toprağa düşen canların kilise müziğiyle uğurlanması hem onlara azap hem de tevhide adanmış bu millet için bir zuldür. Elbette bu millet güneşlerden daha aziz evlatlarını hayatının baharında toprağa vermek istemez. Ama ne çare ki bu elim hadiseleri tümüyle önlemenin şu an için imkanı yok. Akacak kan damarda durmuyor. Bu teklifin sahibi olan Sait Başer Beyefendi'nin de dediği gibi, devletimiz her açıdan keskin bir tarihi virajdan geçiyor. Toplumumuz hem çağıyla buluşuyor hem de kendi tarihi ve kültürel dinamiklerini yeniden keşfediyor. Zaten artan PKK terörü de bu hayırlı gelişmeyi frenlemeye yöneliktir. Türkiye'nin mazisiyle buluşmasına set çekmek içindir. Şu unutulmasın, Cumhurbaşkanlığı sarayında sembolik de olsa 16 Türk devletinin askeri kıyafetlerini temsil eden bir düzenlemenin yapılmasına bile bizden daha fazla Batı basını önem verip konu hakkında neşriyat yaptı. Bu marş devlet protokolümüzden kaldırılsın iddia ediyorum. Bu duruma da en fazla dikkat kesilecek olan yine Batılılar olur. Türkiye'yi kendi kopyaları yapmaya alışmış bir zihniyete verilecek en güzel mesaj, cenazelerimizdeki bu gayrimilli ucubeye son vermektir. Bizi terörle terbiye etmeye çalışan Batılılara çekilecek en anlamlı rest de şu an için bu olur. Neden yine her gün şehit vermeye başladık sorusu daha doğru olmaz mı demişsiniz? İşte sorduğunuz sorunun cevabı da tam burada gizli. Türkiye artık silkiniyor. Değerleriyle, tarihiyle tekrar buluşuyor. Artan terör olayları da işte bu hayırlı gelişmeyi önlemeye müteveccihtir. İddialarımızla, milli hasletlerimizle, benliğimizle buluşmayalım mı? Terör olayları artmasın diye başımızı deve kuşu misali kuma mı gömelim? Sesimizi çıkartmayıp eskiden olduğu gibi her şeye kavuk sallayan ikinci sınıf bir Orta Doğu ülkesi mi olalım? Yoksa IMF'ye olan borcumuzu bitirmeyip iktisadi açıdan rahat bir nefes almamamız mı gerekiyordu? Büyük devlet olmaya dönük teşebbüslerimizi bir kenara mı itelim? O zaman bu terör olayları hafifler, belki bir süreliğine biter de. Ama ne yaparsak yapalım, bu Batılılar hiçbir zaman için bizim yakamızdan düşmez, bizi tamamen kendi halimize bırakmaz. Üzerimize yağan felaketlerden kurtulmanın tek çaresi, yine eskiden olduğu gibi gürzümüzü başlarına indirecek kadar güçlü ve hakim olabilmektir. Bizi üzen, kederlendiren hadiselerin olmadığı asude bir hayat sürmeyi biz de isteriz elbet. Ama ne çare ki bu, Türk milletinin tarihi misyonu ve üzerinde yaşadığımız coğrafya düşünüldüğünde pek mümkün görünmüyor. Bu milletin yüklendiği tarihi bir misyon var. O tarihi misyondan biz vazgeçmedikçe, ki vazgeçmemize imkan da yok, yeniden dünyaya nizam veren hakim devlet oluncaya kadar bu durumlarla karşılaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ilk dış kaynaklı terör, ki hepsi dış kaynaklıdır, ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıktan sonra, 1974'te harekat gerçekleşti, 1975'te ise ilk terör olayları baş göstermeye başladı. O tarihe kadar Türkiye'de terör yoktu. Terör olmasın diye biz Kıbrıs'a çıkartma yapmayacak mıydık? Eğer o harekat gerçekleşmeseydi, Kıbrıs elden çıkar ve bugün Anadolu'daki milli varlığımız dahi tartışmalı hale gelirdi. Çünkü Hititlerden bu yana Kıbrıs'ta egemenliğini kaybetmiş hiçbir toplumun Anadolu'daki siyasi hakimiyeti 30 yılı geçmemiştir. Uzun sözün kısası, biz her halükarda bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bundan kaçış, kurtuluş yok. Ama kişisel inancımı ve öngörümü sizinle paylaşmak istiyorum. Her şerden bir hayır doğar. İçinden geçmekte olduğumuz süreçtense milletimiz için daha büyük hayırlar doğacaktır. İşte asıl o zaman şehit kanlarının yerde kalmadığını hepimiz göreceğiz. Artık bu mücadelenin sonuna gelindi gibime geliyor. Türkiye fırsatı ele geçirdi, yakın zamanda kahredici yumruğunu indirecek ve Kıbrıs'ta olduğu gibi hadiseyi kökünden çözecek. Kıbrıs'ta da yıllarca sabretti fakat uygun konjonktür yakaladığı anda meseleyi kökünden çözdü. 40 yıldan bu yana Kıbrıs'ta barış hüküm sürüyor. Bundan şüphe duymuyorum. Yusuf, fikirleri eleştirebilirsin. Ama lütfen hadiseye duygusal bir yoğunluk katarak değerlendirmeye ve bunun üzerinden bizi zımnen de olsa hicvetmeye kalkma. Hadiselerin artmasından ve böyle elim neticelerin ortaya çıkmasından bizler de sizin kadar müteessir ve ruhen de mutazarrırız. Eğer şehit cenazelerini bizim önemsemediğimiz gibi bir vehme kapıldıysan ve onun üzerinden bu sorgulayıcı tavrı geliştiriyorsan şayet sana ancak yazık, siz hocanızı tanımamışsınız derim. Bizleri Fatih İstanbul'u kuşattığında Bizans'ta meleklerin cinsiyeti var mıdır yok mudur tartışmasını yapan düşüncesiz biçarelerle karıştırdın herhalde. Sizden daha fazla bu ülkenin meseleleri üzerinde düşünen, okuyan, yazan ve imali fikretmeye çalışan bir insanım. Bunu böylece bilesiniz. Sizin yorumunuza beğeni koyan aziz dostların da hadiseye bir nebze olsun bu açıdan bakmalarını istirham ediyorum. Bir takım duygusal içerikli yorumları alkışlamak kolaydır ama derinlemesine düşünmek, tefekkür etmek zordur. Bu konuda daha farklı ve geniş bir bakış açısına sahip olunması gerektiğine inanıyorum. Her fırsatta iktidar sahiplerini eleştirerek bir yere varılmaz, çözüm üretilmez. Cümleye selam ve saygılarımla. Öğrencime verdiğim cevap burada sona eriyor. Mesele hakkındaki kanaatim yukarıda özetlediğim gibidir. Bazı düzenlemeler simgesel de olsa devlet-millet kucaklaşması açısından çok önemlidir. Özellikle de milleti devlete yaklaştırmak açısından elzemdir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç ise buna fazlasıyla ihtiyaç hissettiriyor. Ne bu yazıyı kaleme alan ben ne de yazıya vesile olan teklifin sahibi münevverimiz, terörün bağrımızda açtığı yaralardan nemalanan insanlar değiliz. Tam aksine ortaya çıkan elim neticeler her vatandaş gibi bizlerin de yüreğini dağılıyor. O yüzden de terörün en kısa zamanda son bularak cemiyetimizin huzur ve sükun ikliminde kıvam bulması ortak niyazımızdır. Hadiseyi başka tarafa çekerek bizleri en hafif ifadeyle düşüncesizlikle itham edecek olanları ise Allah'a havale ediyoruz. Bir tohum birkaç ayda boy verip başak olur. Bir yiğitse 20 senede serpilir. Bir ananın yüreğine düşecek korun hararetini ise ancak o anaya o canı bağışlayan lütuf sahibi takdir edebilir. Bütün Müslüman milletlerin koç kurban etmeye hazırlandığı bu bayram arefesinde yaradanına koç yiğitlerini bağışlayan bu aziz milletin layık olduğu kutlu yarınlara erişmesi yürekten temennimizdir. Ay yıldızlı bayrağımızdaki al rengi kendi kanından aziz bilen civan mertlerimizin kör kurşunlara hedef olmadığı, cefakeş analarımızın gözyaşlarını yüreklerine akıtmadığı billur gibi yarınlara kavuşmak niyazıyla. Sayın Mahmut Haldun Sönmezer'in konuya dair düşünceleri de böyle.
Şehir ve insan kısa bir aranın ardından devam edecek.
İlla Allah, taştı rahmet deryası. İlla Allah, gark oldu cümle asi. İlla Allah, dört ki
Burası Erkam Radyo.
Şehir ve insan devam ediyor.
Bu konuda 2012 yılında benzer bir teklifte bulunan doçent doktor Yalçın Çetinkaya'nın görüşlerini ve konuya dair verdiği bilgileri de nakletmeden geçmemeliyiz. Müzik üzerine yaptığı araştırmaları ve kitapları ile tanınan Yalçın Çetinkaya, 26 Ağustos 2012 tarihinde Yeni Şafak'ta yayınlanan Şehit Cenazesinde Neden İlle Cenaze Marşı ve Neden İlle de Chopin başlıklı yazısında konuya dair görüşlerini şöyle dile getiriyor. Protokol cenazelerinde çalınan ve cenaze marşı olarak bilinen marş, Frédéric Chopin'in Opus 35 2 numaralı si bemol minör piyano sonatının 3. bölümüdür. Aslında Chopin bunu bir cenaze marşı olarak yazmamıştır. Bir akşam üzeri piyanoda bir eser bestelemektedir ve sevgilisi George Sand de Chopin'in piyano başında çaldığı bu eseri işiterek "Bu çaldığın nedir?" diye sorar. Chopin, "Bu bir marş. Daha önce yazdığım sonat pek hoşuma gitmedi. Ona bir son ekliyorum," diye cevap verir. George Sand, "Bu yazdığın marş bana sanki cenaze marşı olabilirmiş gibi geliyor," deyince Chopin, "Tamam," der. "Bu bir cenaze marşı." Chopin'in bu eserinin adını böylece George Sand koymuş olur. Cenaze marşı. İlginçtir, bu cenaze marşının kendi cenazesinde bile çalınmasını istemez Chopin ve kendi yazdığı cenaze marşı yerine Mozart'ın Requiem'inin çalınmasını vasiyet eder. Türkiye'de cenazelerde Chopin'in cenaze marşı ilk kez şair ve yazar Samih Rıfat'ın 3 Aralık 1932 yılındaki cenazesinde çalınmıştır şeklinde bir bilgi vardır. Ama bu bilgiye ne kadar güvenmek gerekir bilinmez. Daha sonra Mustafa Kemal'in cenazesinde de bu marş çalınır. Bugüne kadar bütün protokol ve askeri cenazelerde Chopin'in bu eseri çalınmaktadır. Hatırladığım kadarıyla merhum Turgut Özal, cenazesinde bu marş dahil hiçbir marşın çalınmamasını istemişti. Fakat bu vasiyete rağmen merhum Özal'ın cenazesi Chopin'in cenaze marşı eşliğinde taşındı ve defnedildi. Özal'ın cenazesindeki bando bölüğü komutanı eniştem olduğu için bu mevzuyu kendisiyle de biraz tartışmıştık hatta. Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'ın bir şehidimizin Antalya'nın bir köyündeki cenazesinde Chopin'in cenaze marşını susturması, bu anlamsız cenaze marşı çalınması geleneğine aslında halk adına gösterilmiş bir tepkidir bence.
Şehir ve insan.
Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'ın bir şehidimizin Antalya'nın bir köyündeki cenazesinde Chopin'in cenaze marşını susturması, bu anlamsız cenaze marşı çalınması geleneğine aslında halk adına gösterilmiş bir tepkidir bence.
Bir dakika beyler.
Kardeşim bu ne? Bu ne? Buyurun Sayın Bakanım.
Banda durdurulacak mıdır? Banda durdurulacak mıdır? Gerekliyle hemen iletelim. Banda durdurulacak.
Evet, bandonun ikinci teşebbüsünde de dönemin bakanı Günay ikinci kez teşekkür ederim, teşekkür ederim diyerek Chopin'in cenaze marşını susturmuş ve yerine tekbirlerin seslendirilmesini istemişti. Yeri miydi, değil miydi diye sorulacak olursa bence tam yeriydi ve halkın hislerine tercüman olunmuş bir tepkiydi. En azından hiç kimsenin olmadıysa benim hislerime tercüman olmuştur. Çünkü bizim batılılaşmacı resmi ideoloji, halkın değerlerine karşı gösterdiği saygısızlığı bu cenaze marşını cenazelerde çalmakla yeterince göstermektedir. Tamam, isteyen cenazesinde Chopin'in, isteyen Beethoven'ın, isteyen Mozart'ın cenaze marşlarından birini çaldırsın. Ama rahmetli Özal gibi, üstelik bu ülkenin en sözü geçen kişisi olması gereken bir cumhurbaşkanı, cenazesinde hiçbir şekilde marş çalınmasını istemediği halde bu marşı çalmak, ölüye de o ölünün sahip olduğu inanç değerlerine de saygısızlıktır. Ama ölünün arkasından dua okumak ve onu İslam dininin tavsiye ettiği biçimde sükunetle ve dualarla göndermek yerine ille de bir marş çalmak gerekiyorsa, bu milletin kendine ait musikisi yok mudur? Mesela Selahattin Pınar'ın 1938 yılında Segah makamında ve Türk aksağı usulünde bestelediği marşı gündeme gelsin, konuşulsun ya da kendi geleneklerimize ve hüznümüze uygun bir cenaze marşı bestelensin. Kaldı ki İslam dininde cenazenin nasıl kaldırılacağı bellidir. Bu gelenek ve uygulama yüzyıllardır aynı şekilde devam ede gelmiştir, bu şekilde de devam etmelidir. Bin yıldır Müslüman olan ve cenazesini bin yıldır İslami geleneklere uygun olarak defneden halkımıza, kendi gelenek ve kültürüyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir cenaze defin biçimini adeta dayatmak tam anlamıyla totaliter bir uygulamadır ve Müslüman mahallesinde salyangoz satıp durmanın manası yoktur. Tekrar ediyorum, isteyen istediği şekilde, istediği maaşla gömülsün ama bu defin biçimi resmi devlet defin biçimidir diye dayatılmasın, resmi veya gayri resmi, bu milletin inanç değerleri, geleneği, batılılaşacağız teraneleriyle küçük görülmesin, terk edilmesin. 20. yüzyılda İstanbul'da müzikli cenazeler olmuştur. Merhum Ethem Ruhi Üngör'ün yazdığına göre cenazelerinde müzik çalınan iki kişi de Ermeni vatandaşlarımızdır. Bunlardan bir tanesi 1948 yılında vefat eden Kanuni Artaki Candan'dır. Şişli Ermeni mezarlığındaki defin sırasında Artaki Candan'ın vasiyeti üzerine Kadri Şençalar ve arkadaşları tarafından Artaki Efendi'nin Beyati makamındaki Düyek Peşrevi çalınır. İkincisi de Ethem Ruhi Üngör'ün de ilk kanun hocası olan İcadiyeli Armenak Efendi'nin cenazesidir. Armenak Efendi, "Öldüğümde mezarımın başında Ethem benim için kanun çalsın" diye vasiyet eder. Fakat cenaze günü Ethem Ruhi bulunamadığı için Armenak Efendi'nin başka bir öğrencisi olan Aydın Özcan bu vasiyeti yerine getirir. Avrupa'da cenazelerde bir cenaze marşı çalınması, maneviyat açığının hüzünlü ve ölümü çağrıştıran melodilerle kapatılmak istenmesiyle ilgili olabilir ancak. Müzik dili, hüznün de, sevincin de en iyi ifade edilebileceği bir dildir ve canlıdır. Batı'da sanırım cenazelerdeki bu hüzün müzik vasıtasıyla tamamlanmaktadır. Bu cenazelerde cenaze marşı çalınması meselesi bence yöneticiler tarafından ele alınmalı ve devlet protokolü olsun veya olmasın, Müslüman cenazelerinde vefat edenin bir vasiyeti olmadığı sürece Chopin'in veya bir başkasının cenaze marşının çalınmasının, cenazelerimiz bin yıldır İslam geleneklerine göre defnettiğimiz gibi defnedilsin. Ama ben ille de cenazemde cenaze marşı çalınsın isterim diyenler için de istediği cenaze marşı çalınsın. Cenazesinde cenaze marşı çalınmasını isteyenlere tavsiyem, Chopin'in cenaze marşı yerine Mozart'ın Requiem'ini tercih etmeleridir. Chopin bile kendi cenazesinde Mozart'ın Requiem'inin çalınmasını vasiyet etmiştir. Bu cenaze marşını batılılaşmacı elitlerin ve batı mukallitlerinin çağdaşlık titremeleriyle ölüp giden ve bilumum buna benzer zevatın cenazelerinde çalın da Allah'ın ve Peygamberimizin övdüğü şehitliği umarak şehit olmaya gidiyorum deyip evinden ayrılan ve inşallah şehitlik mertebesine erişen tertemiz Anadolu çocuklarının cenazelerinde çalmayın. Bırakın insanımız şehidini tekbirlerle toprağa versin. Doçent Doktor Yalçın Çetinkaya'nın bu konudaki görüşleri de böyle. Sizce şehitlerimiz veya devlet adamlarımız, Polonyalı piyanist bestekar Chopin'in veya Avusturyalı bestekar Wolfgang Amadeus Mozart'ın cenaze marşları eşliğinde mi toprağa verilmeli, yoksa bu Hurizade Mustafa Itri'nin tekbirinin eşliğinde mi? Osmanlı medeniyetinin en büyük özelliklerinden birisi de hiç şüphesiz birlikte yaşama kültürüydü. Yüzyıllar boyunca hangi etnik mensubiyeti, hatta hangi inancı taşıyor olursa olsun bir arada kardeşçe yaşamakta hiç zorlanmamış bir toplum, bugünlerde bu tarihi mirasından koparılmak isteniyor. Birlikte yaşama kültürünün en olgun haliyle yaşanması gereken şehir kültürü açısından baktığımızda bu konu, siyasi boyutuyla değilse bile adı şehir ve insan, muhtevası kültür olan bu programımızın da ilgi ve sorumluluk alanına giriyor elbette. Kırşehir'de önceki gün PKK terörünü protesto etmek amacıyla düzenlenen ancak daha sonra amacından saptırılan gösteriler sırasında bazı işyerleri ateşe verilmiş, yakılmıştı. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yakılan dükkanlardan birinin bir şehit yakınına ait olduğunu açıkladı. Başkan Bahçeci, yüzyıllarca barışın, kardeşliğin, ilmin merkezi olmuş, Esnaf ahlakının sembol isimlerinden Ahi Evran'ın hatırasını taşıyan Kırşehir'de yaşanan provokasyonların Kırşehir'in kültürel dokusuyla uyuşmadığını belirtti ve provokasyonlara alet olanlara tepki gösterdi. Hep beraber kulak verelim.
Basın toplantısını yapıyor olmak beni gerçekten çok üzüyor. Bunu belirtmek istiyorum. Yüzyıllarca huzurun, kardeşliğin, barışın, bilimin, ilmin merkezi olmuş Kırşehir'in. Bugün tüm Türkiye'de provokasyonun, kundaklamanın, kargaşanın yaşandığı bir şehir olarak anılması, bu şehre hizmet eden ve bu şehri doğru tanıtmak için gece gündüz çalışan bir belediye başkanı olarak beni son derece üzmüştür. Bu noktada bunu yapan, buna katkı sağlayan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Tabii Sayın Valim teknik bilgiler verdi. 4 tane iş yeri yakıldı ve onun üstünde de camları kırılan, tahrip edilen iş yerleri var. İtfaiye olarak biz zamanında müdahale edip o yangınları sıçramadan, büyümeden söndürmeye gayret etti arkadaşlarımız. Ve yine üzülerek belirtmek istiyorum. Bunların hemen hemen tamamı dükkan ve üstlerinde onlarca daire olan ve üstünde onlarca insanın yaşadığı iş yerleri. İtfaiyenin hortumunu kesenleri hangi vicdana sahip olduklarını, o üstündeki vatandaşların, çocukların kendi ailesi, kendi annesi, kendi hanımı, kendi kardeşi olabileceğini de düşünmeye davet ediyorum. Bu nasıl bir vicdandır? Yangın söndüren itfaiyenin hortumunu kesmek, itfaiye erine saldırmak, bu nasıl bir vatanseverliktir, nasıl bir maneviyattır, nasıl bir insan ruhudur, haleti ruhiyedir? Bunu da toplumun vicdanına bırakıyorum ve buradan da belediye olarak bu noktada görüntülerden buna kalkışan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı altını da çizmek istiyorum. Kırşehir tesadüfen oluşmuş bir olayı yaşamadığını düşünüyorum dün. Çünkü Kırşehir Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle yüzyıllardır barış içinde, huzur içerisinde yaşayan bir şehir. Ve Türkiye'de biz hep bununla övünen bir şehir olduk. Ahi Evran'dan, Aşık Paşa'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den gelen mirası taşımaya çalıştığımızı ve huzuru görmek isteyenler, toplumsal barışı görmek isteyenler Kırşehir'e geldiğimiz bir dediğimiz bir şehirde dün gece bunların yaşamasını ve Kırşehirlerin bundan sonra oluşabilecek bu tip olaylara çok sert bir şekilde öncelikle devletimizin güvenlik görevlilerinden önce Kırşehirlerin tepki vermeye davet ediyor. Çünkü Kırşehir bunu hak etmiyor. Kırşehirler bunu hak etmiyor. Hepimizin ciğeri yanıyor. Şu an Türkiye yangın yerine çevrilmeye çalışılıyor. Terör örgütü Türkiye'yi birbirine düşürmeye çalışıyor. Eminim dünkü manzaradan en çok PKK terör örgütü mutlu olmuştur. Bakın dükkanı yakılan esnaf kardeşlerimizde şehit yakını var. O yakanlara soruyorum. Bunu ne için yaptınız ve ne adına yaptınız? Şehit yakınının dükkanını yakarak ne yapmak istediniz? Bugüne kadar devletinin yanında olmuş, milletine bağlı olmuş insanlar var içerisinde. Bunların dükkanını, rızkını yakarak siz neye hizmet ettiniz? Neyi amaçladınız? Ve bunların üstüne mutlaka Kırşehir'in çok iyi düşünmesi lazım. Türkiye'nin düşünmesi lazım. Ben Kırşehir'in bir özellikle seçildiğini düşünüyorum. Dışarıdan gelen provokatörler olduğuna da inanıyorum. Çünkü olayların takip eden arkadaşlarımızdan, gazetecilerimizden, hemşerilerimizden hiç tanınmadık yüzlerin olduğunu. İlk taş atmaların, ilk ateş yakmaların, bunların bir takım organize işler olduğunu düşünüyorum. İnşallah devletimiz, emniyetimiz, jandarmamız bunları tespit edecektir. Savcılıklarımız bunları en ağır şekilde cezalandıracaktır. Ama buradan hem Kürt hem Türk ne olursa olsun Türk milletinin mensubu olan herkesin bir ve beraber olması gerektiği bir süreçte çok zor günlerden geçtiğimiz, şehitler verdiğimiz, ciğerimizin dağlandığı bir günlerde birbirimize bizi düşürmek isteyenlere, teröre hizmet etmek isteyenlere lütfen hiç kimse prim vermesin diye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Emniyetimize, jandarmamıza ve başta valimize dünkü olaylarda gösterdikleri gayretlerden dolayı, çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yapılacak, tabii ki herkes protesto edebilir. Bayraklar asarız, toplanırız, lanetleriz, dualar ederiz. Ama terörü terörle, protesto etmek dünyanın hiçbir yerinde herhalde yoktur. Bugün Sayın Valimizle, arkadaşlarımızla, esnaflarımızı gezdik. Onlar aynen doğuda, güneydoğuda dükkanı yakılan bir esnafın devlet nerede? Devlet bana niye sahip çıkmıyor sorusunu burada duymak beni gerçekten çok üzdü. Bunu buralarda yaşatmak isteyenlere inşallah hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Sivil toplum örgütlerimiz mutlaka bununla ilgili toplanacaklardır. Çağrıda bulunacaklardır. Sorumluluk sahibi herkesin bu noktada sağduyulu olup huzurun bozulmaması noktasında, birilerinin bir takım amaçlarına hizmet etmeme noktasında hep birlikte uyanık olmamız gerektiğine inanıyorum. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Allah korusun bu gemi su alırsa bu gemiden hiç kimse kurtulamaz. Bundan hepimiz zarar görürüz. Onun için bu bilinçle bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatmamız lazım. Art niyetli, kişisel hesabı olan insanlara da kesinlikle toplum olarak bizim tavır koymamız lazım. Bunun üstünde ne yapmak isteyen varsa, ne üretmek isteyen varsa, siyaset üretmek isteyen, rant üretmek isteyen ne varsa toplum olarak en sert tepkiyi hep birlikte vermemiz gerektiğini inanıyorum. Kırşehir her zaman bunu başarmıştır. Kırşehirler her zaman bunu başarmıştır. İnşallah Kırşehir'in huzurunu bozmak isteyenler, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenler amacına ulaşamayacak. Ne hain terör örgütü ne de bu ülkenin insanların arasında kardeş kavgası çıkartmak isteyenler Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacaklar diyorum. Tekrar tüm Kırşehir'imize geçmiş olsun diyorum. Rabbim inşallah daha büyük olaylar bizlere yaşatmasın.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda küçük şehir bölümümüz yer alıyor. Bakalım Ahmet Taha Öztürk bu hafta bize ne söyleyecek?
Küçük şehirden merhaba. Bu hafta sizlere çocuklar için üretilen şarkılardan, kitaplardan ve çizgi filmlerden yana bir şikayetimi, daha doğrusu bu konuya ait bir isteğimi çocuklar adına dile getireceğim. Son yıllarda çocuklar için yerli ürünler, yerli eserler verilmesi biz çocukları çok mutlu ediyor. Büyüklerimiz diyorlar ki bizim zamanımızda çocuk kitapları ve çizgi filmler genellikle yabancı kaynaklı olurdu. Siz çok şanslısınız çünkü artık yerli kitaplar okuyabiliyor, yerli yapım çizgi filmleri izleyebiliyorsunuz. Büyüklerimiz doğru söylüyorlar ama bir şikayetimiz var. Resimli çocuk kitaplarında ve çizgi filmlerde Türk kahramanlar yer alıyor ama bu eserlerden bazılarının dili sanki çocuklar için değil de büyükler için yazılmış gibi. Bu eserlerin dili bizim kolaylıkla anlayıp kavrayabileceğimiz cümlelerden oluşsa daha iyi olmaz mı? Çocuk kahramanları daha iyi çizilmiş, daha sevimli tipler olması onları daha çok sevmemizi sağlayabilir. Ne dersiniz? Düşünmeye değmez mi?
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.